Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Bu bir fon analizi videosu. Bu videolarımızı aslında bir süredir ara vermiştik işlerimizin yoğunluğu nedeniyle. Geçtiğimiz dönem size önümüzdeki günlerde yeni programlarla sizlerle birlikte olacağımızı duyurmuştuk. Bu programlarımızdan bir tanesi de fon analizleri. Bir aksilik olmazsa her salı akşamı size bir fonumuzu analiz ederek YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Sizleri bilgilendireceğiz. İlgilendirmeye devam edeceğiz fonlarımızla ilgili olarak. Şimdi geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarımızdan sorduk. Dedik ki hangi fonumuzu analiz edelim? Çok sayıda takipçimiz birçok fon talebinde bulundu. Bunlar içinde en fazla sayıda talep edilen Marmara Kapital Portföyü MAK kodlu hisse senedi fonu. Biz de 23 Ekim 2022 tarihinde çektiğimiz bu videomuzda size biraz MAK'ı anlatmaya çalışacağız. Biraz bilgilendirmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Şimdi neler var videomuzda? Kısaca ondan bahsedeyim. İlk olarak tabii fonumuzu tanıyalım. MAK'ı kısaca portföy büyüklüğü, yönetim ücreti, risk değeri, karşılaştırma ölçütü nedir? Fonumuzu birazcık anlamaya çalışalım ve tabii ki yatırım stratejisini öğrenmeye çalışalım. Çünkü fonların birbirlerinden farklı yatırım stratejileri var. Ve sonrasında portföy dağılımına bakalım. MAK bir hisse senedi fonu olduğu için içerisinde tuttuğu hisse senetleri neler? Burada ne gibi faktörleri göz önüne alıyor? Bunlara bir bakalım. Ve son olarak da bir performans analizi yapalım. Burada diğer yatırım araçlarıyla getiriler ve riskler anlamında fonumuzu kıyaslayalım istiyoruz videomuzda. Evet, şimdi öncelikle Marmara Kapital Portföy Hisse Senedi Fonu MAK'ı kısaca tanıyalım. Bunun içinde İyi Gelir Fon Platformu'na sizi götüreceğim şimdi. İyi Gelir Fon Platformu'nda fonumuzun bir sayfası var. Her fonumuzun olduğu gibi bir detaylı analiz sayfası var. Bu detaylı analiz sayfasının en altında fonumuzla ilgili aslında temel bilgiler yer alıyor. Bu fonumuz 2014 yılında kurulmuş 8 yaşında bir fon ve toplam portföy büyüklüğü 1,5 milyar liraya yaklaşmış neredeyse. İçerisinde 18.215 yatırımcımız var. Ve fonumuz doluluk oranı olarak %77,6'lık bir doluluk oranına sahip. Fonumuzu alış emri verdiğiniz zaman bir gün sonra hesabınıza geçiyor, bir iş günü sonra satışta da 2 günlük bir valör söz konusu ve emirlerinizi gün içinde saat 13.30'a kadar yaparsanız aynı işlem gününün kapanış fiyatından işleminiz gerçekleşiyor. TEFAS'ta da işlem gören bir fon. Dolayısıyla her bankadan, her aracı kurumdan, kendi yatırım hesabınızdan bu fonu alıp satabiliyorsunuz. Fonumuz bir hisse senedi fonu olduğu için vergiden muaf, yani stopaj kesintisi yok, %0 diyebiliriz. Ve yönetim ücreti olarak da yıllık portföy büyüklüğü üzerinden %1,75'lik bir yönetim ücreti kesiliyor. MAK'ın yatırımcılarından diyelim. Evet, fonumuzu çok kısaca tanıdıktan sonra ben şimdi fonun yönetim stratejisi ve amacına dönmek istiyorum. Burada fonun yönetim stratejisini MAK'ın MAK'ın şirketi olan Marmara Kapital Portföy kurucusu olan Marmara Kapital Portföy'ün web sitesinden de görebilirsiniz. Ben hemen size web sitesini de göstereyim. Çok özür dileyerek. Evet, burada Marmara Kapital Portföy Yönetimi'nin web sitesini görmektesiniz ve burada nasıl bir strateji izlediklerini detaylı olarak anlatıyorlar. Muhakkak bir fon almadan önce fonun kurucusu Portföy Yönetim Şirketi'nin sayfalarına göz atmanızı, onların yatırım stratejilerini anlamaya çalışmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda da Gov.tr'den fonlarla ilgili sayfalardan bu fonu bularak gene fonun yatırımcı bilgi formunu, izahnamesini okumanızı tavsiye ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, çok temel olarak fonun yatırım stratejisi nedir ve amacı nedir? Bunu bir anlamaya çalışalım. Amacını şöyle özetliyor MAK'ın yöneticisi. Diyor ki biz temel analiz yöntemiyle hisse senedi seçimi yaparız ve aslında bizim amacımız uzun dönemli bir yatırımdır ve Türkiye'deki risksiz getiri oranlarının üzerinde tatmin edici bir getiri sağlamayı amaçlarız yatırımcımıza. Bunu çok özet bir şekilde kendi web sitelerinde yayınlamışlar. Stratejilerini de tabii yazmışlar buraya. Diyorlar ki temel analiz yöntemiyle net aktif değerine göre yüksek iskonto ile işlem gördüğü belirlenen şirketlerin oluşturduğu konsantre bir portföyü yönetiriz biz. Devamlı olarak yatırım fonu portföy değerinin minimum %80'inin hisse senetlerine yatırılması zorunlu olup biz burada kanalımızda hisse senedi fonları ile ilgili anlatımlar yaparken hep bunu vurguluyoruz. Unutmayın lütfen. Hisse senedi fonları daima her gün portföylerinde en az %80 oranında hisse senedi bulundurmak durumundalar. Eğer bunun aksi bir durum gerçekleşirse o zaman SPK kendilerine ceza kesiyor. O nedenle bu kurala muhakkak uymak zorundalar sevgili izleyicilerimiz. Geriye kalan miktar nakit olarak değerlendirilebilir demiş MAK yöneticisi. Cazip yatırım fırsatı olmadığı durumlarda ise diyor, fon pozisyonları düşüşten korunmak amacıyla hedge edilebilir, yani korunabilir. Burada vadeli işlem piyasalarındaki bir takım kontratları satın alabileceğinden bahsediyor. Sevgili izleyicilerim, biz yine bu kanalımızda, YouTube kanalımızda MAK'ın yöneticisi Haydar Acun ile sohbetler gerçekleştirdik, fon sohbetleri. Bunu da gene kanalımızda geriye dönüp videolara bakarsanız bu videolardan izleyebilirsiniz. Bir de bu pazar akşamı, yani bugün akşam 23 Ekim akşamı yine Haydar Acun'u konuk edeceğiz. O videomuzu dikkatli izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi buradan devam edelim. Portföy dağılımına bakalım. Sonra içerisinde tuttuğu hisse senetlerine bakalım. Bakın neler yapıyor acaba? Şimdi öncelikle bir yıl önce portföy dağılımında hangi sektörler varmış diye bakmak istedik. Ekim 2021'e baktık. Yani bundan tam 12 ay önce. Portföy yönetim şirketlerimiz fonlarının içerisinde tuttukları yatırım araçlarını ayın ilk haftasında açıklamak zorundalar. Yani her ayın ilk haftasında geçen ay portföylerinde tuttukları menkul kıymetleri, hisse senetleri, tahviller olabilir, ETF'ler olabilir. Bunların hepsini raporlamak durumundalar. Bunu Kaptan gene fonun sayfasına girerseniz bildirimler kısmında portföy dağılım raporu seçeneğini seçtiğinizde ay ay bu raporları görebilirsiniz. Biz de dönüp Ekim 2021 tarihine baktığımız zaman ve aynı zamanda da MAK'ın kendi sitesinde de bu tür bilgileri derlediğimiz zaman Ekim ayında tutmuş olduğu bir yıl önce sektörlerin ağırlıklı olarak bankacılık %26, yiyecek içecek portföyün %14'ü, ulaştırma sektörü portföyün %13'ü, holdingler %13'ü, otomotiv %9'unu oluşturuyormuş, çelik sektörüne %7 yatırım yapmış, perakende ve cama %5 yatırım yapmış ve sigorta ve gayrimenkule de %4 oranında geçen sene yatırım yapmış. Peki gelip bu seneye baktığımızda, yani aradan geçen bu bir yıllık zaman zarfında MAK'ın portföy dağılımındaki sektörler nasıl değişmiş dediğimizde, gördüğümüz resim Eylül 2022, yani MAK'ın son portföy dağılım raporunda şunları görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Burada gene sektörlerin dağılımlarını görüyorsunuz. Portföydeki payı artan sektörler olarak sigortacılık sektörünü görüyoruz. Sigortanın payı %19'a çıkmış. Yiyecek içecek sektörüne %22 yatırım yapmış Eylül ayında, portföyünün %22'si. Perakende hakeza yükselmiş, %12'ye çıkmış ve holdinglerin payı da yine %17'ye yükselmiş. Yani 4 sektörde ağırlığını arttırmış MAK. Peki ağırlığı düşen, yani portföydeki bu dağılımdaki ağırlığı azalan sektörler hangisi diyecek olursanız, onlar da bankacılık ve ulaştırmada payını azaltmış MAK. Peki eklenen yeni sektörler olmuş mu geçen seneye göre? Enerji sektörü girmiş portföyüne ve telekom sektörünü de yine portföyünde tutmaya başlamış. Peki bu bir sektörel dağılımdı. Gelelim bakalım bir de hisse senetlerine. Eylül 2022'de hangi hisse senetlerini portföyünde tutmuşmak diye baktığımızda portföyde toplamda 21 tane hisse senedi olduğunu görüyoruz. Biz ağırlıklarına göre burada sıraladık. Portföyün %8,8'i Türkiye Sigorta, %8,17'si Teknosa, %8,09'u Tekfen Holding, Pınar Et 7,96, Tat Gıda 4,81, Anadolu Sigorta 4,78, Turkas Petrol 4,73, GSD Holding 4,64, Anadolu Hayat 4,59 ve Pınar Süt 4,45 diye devam ediyor. Diğer şirketleri de burada ekranımızda görüyorsunuz ağırlıklarıyla. Burada yanlarında yıldız gördüğünüz şirketler geçen senede Eylül ayında portföyünde yer alıyormuş. Özür dilerim, Ekim 2021'de portföyünde yer alan şirketlermiş. Burada Migros, Ditaş ve Çelik Halat'ın paylarının düştüğünü görüyoruz. Daha yüksek oranlarda geçtiğimiz sene bu şirketleri tutarken şimdi payları düşmüş. Burada da göreceksiniz piyasa değeri, defter değeri oranları aslında en yüksek şirketler bunlar. Bunlar tahminimizce geçtiğimiz dönem Ekim 2021'de daha düşük piyasa değeri, defter değeri oranlarıyla işlem görürken bugüne geldiğimizde borsamızdaki artışla beraber fiyatları da yükselen şirketler. Şirketimiz de bunların payını portföyünde azaltmış. Baktığımız zaman düşük piyasa değeri, defter değeri olan hisse senetleri olduğunu görüyoruz. Örneğin Halkbank Bankası 0,65 piyasa değeri, defter değeri. Akbank aynı şekilde 0,79. Bunun dışında birin altında olarak gördüğümüz GSD Holding var. Pınar Sütün yine düşük 1,06. Dolayısıyla kendi yatırım stratejisinde de söylediği gibi iskontolu işlem gördüğünü düşündüğü bu tip hisse senetlerini portföyünde barındırıyor. Bunun dışında tabii piyasa değeri, defter değeri oranı yüksek olan Türk Telekom gibi 3,59, Teknosa gibi şirket de yer vermiş. Bunlarda da yatırım fırsatları görüyor olabilir portföy yöneticimiz. Temettü verimlerini de yine bu şirketlerin ekranımızdan görmektesiniz. Evet, şimdi gelelim bir performans analizi yapmaya MAK'la ilgili. Burada ilk kolonda MAK'ın kısa, orta ve uzun vadeli getirilerini görüyorsunuz. 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa vadeler var. 1 yıl orta vade diyelim, 3 yıl ve 5 yılda uzun vade. İkinci kolonda BIST 100 endeksini görüyorsunuz. Çünkü MAK hisse senetleri, yerli hisse senetlerine yatırım yapan bir fonumuz. Dolayısıyla kendisinin aslında karşılaştırabileceğimiz bir ölçütü BIST 100 endeksidir. Doları, altını ve buraya enflasyonu koyduk. Eski videolarımızda mevduatı da göreceksiniz. Ancak mevduatın getirisi çok fazla kıyaslamaya el vermediği için burada analizlerimizde yer vermedik. Enflasyon çok daha önemli bir faktör olarak göz önünde bulundurulması gereken bir kriter. Şimdi MAK'ın getirisine baktığımız zaman BIST 100'ü sadece son bir ayda geçememiş. Onun dışında 3-6 ay yılbaşından bu yana 1 yılda ve uzun vadelerde hep BIST 100'ün üzerinde, oldukça üzerinde getiriler yazmış. Mesela son 5 yıla baktığımızda %943'lük bir getiri var. Yani aslında kendi amacı gereği uzun dönemli ben yatırım yapıyorum demişti. Dolayısıyla bu hisse senedi fonunda uzun dönemli yatırım yaptığınız zaman hem BIST 100'ü geçiyorsunuz, geçmişsiniz önümüzde geçtiğimiz dönemde öyle söyleyelim. Doları, altını ve enflasyonu oldukça yüksek getirilerle katlamış olduğunu fonumuzun görüyoruz. Tabii ki geçmiş getiriler geleceğin garantisi değildir. Bunu da parantez içinde belirtelim sevgili izleyicilerimiz. Burada enflasyonun mesela son bir yıllık enflasyona baktığımızda %83,5'luk bir enflasyon. Fonumuzun getirisinin bunun oldukça üzerinde %226,7 olduğunu görebilmektesiniz. Bir de dolar getirilerine bakalım dedik. Dolar getirisi olarak da hep pozitif. Doların üzerinde getirileri var. Özellikle de son zamanlarda dolar kurunun ülkemizde sabit bir şekilde tutuluyor olması nedeniyle Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle bunun da etkisinin olduğunu tabii ki söylemeliyiz. Dolar kuru çünkü sabit hemen hemen son 2-3 aydır diyebiliriz. Bu nedenle de Burada MAK'ın getirilerinin kısa vadede de oldukça yüksek dolar anlamında kazandırdığını söyleyebiliriz. Evet, burada da MAK'ın diğer yerli hisse senedi fonlarıyla kıyaslamasını yaptığımız bir grafik var. Burada biz diğer yerli hisse senedine yatırım yapan fonlarımızın ortalama getirilerini aldık. Sadece bir aylık getiri dışında diğer getirilerimiz 3 ay, 6 ay, yıl başından bu yana ve 1 yıllık getirilerde MAK ortalama yerli hisse senedi fonlarının getirilerinden daha yüksek getiriler yazmış. Sevgili izleyicilerimiz, son olarak da bir risk analizi yapalım istedik. Risk analizinde de fonumuzun bir risk değerini söyleyelim. Özellikle hisse senedi fonlarının biz yüksek riskli olduğunu hep vurguluyoruz, söylüyoruz. MAK da 7'li risk skalasında 6 risk değerine sahip bir fonumuz. Yani yüksek riskli bir fon. Dolayısıyla piyasalardaki iniş ve çıkışlardan o da şiddetli bir şekilde etkileniyor. Borsa İstanbul'daki artışlardan ve azalışlardan tabii ki etkileniyor. 6 risk değerine sahip. Fonumuzun 1 yıllık dönemde baktığımız zaman standart sapması %28,5. Yani ortalama getirden sapma anlamında düşünebilirsiniz bunu aşağı ve yukarı yönlü olarak. BIST 100 endeksiyle kıyasladığımızda BIST 100 endeksinden daha düşük bir standart sapması var. Sadece aşağı yönlü riske baktığımız zaman %18,8'lik bir riski var. Bu da yine BIST 100 endeksindeki riskten daha düşük diyebiliriz. Son bir yılda 252 iş gününde fonumuz 84 gün negatif getiri yazmış. BIST 100 endeksinde bu 79 günmüş. Bunun da 252 güne oranı %33,3. Dolayısıyla hani böyle bir fonu aldığınızda, MAK'ı aldığınız zaman yıl içerisinde bu tür negatif getirilere de alışık olmanız gerektiğini söyleyelim. Fonumuzun Sharpe oranı 7,15 şarp oranı şu anlama geliyor. Biz buna kısaca aslında aldığım riske değdi mi diyoruz. Bu şu demektir. Fonumuz aslında bir aslında şarp oranın bir açıklamasını yapalım. Nasıl hesapladığımı söyleyelim. Fonumuzun bir yıllık getirisinden mevduat endeksini düşüyoruz ve bir artık getiri dediğimiz fonumuzun mevduatın üzerine ne kadar kazandırdığına bakıyoruz. Sonra da bunu fonun bir yıllık gene standart sapmasına bölüyoruz. Dolayısıyla bir birim risk başına artık getiriyi buluyoruz. Bu ne kadar yüksekse o kadar iyi anlamına geliyor. Bizim fonumuzda aldığı bir birim riske karşılık 7,15 birimlik getiri yaratmış. Artık getiri yaratmış. Tabii bunu tek başına yorumlamak zor. Dolayısıyla da bunu ne yapabilirsiniz? Nasıl kullanabilirsiniz böyle bir oranı, şarp oranını? Bunu fonun kendi kategorisi içerisinde, örneğin MAK'ta yerli hisse senedi fonlarında, yerli hisse senedi fonları bunlar benzer riskler alan, benzer yatırım araçlarına yatırım yapan fonlar, kendi aralarında sıraladığınızda kaçıncı sırada olduğuna bakabilirsiniz. Biz 23 Ekim itibariyle, özür dilerim, 20 Ekim itibariyle bu analizi yaptığımızda MAK'ın kendi kategorisinde 55 tane yerli hisse senedi fonu arasında şarp oranında 3. sırada olduğunu görüyoruz. Tabii bu güzel bir performansı da bize aynı zamanda söylüyor. Birinci, ikinci, üçüncü hatta dördüncü, beşinci sırada olmak bu anlamda oldukça faydalı. Bunu da burada hani iyi bir performans göstergesi olarak söyleyelim. Son olarak da fonlarımızla ilgili bu detaylı analizleri her daim iyi gelir fon platformundan yapabilirsiniz. Ben burada size ekranımızı gösteriyorum. Yukarıya doğru çıktım. Burası MAK'a ait sayfa, fon detaylı analiz sayfası. Şurada arama butonundan MAC yazdığınızda da platformumuzun her yerinden fonumuza ulaşabilirsiniz. Burada fonumuzla ilgili tüm getiri metriklerine, aylık bazda getirilere, birikimli getiriye, gene yıllık getirilere ulaşabilirsiniz. Risk parametrelerine gene günlük olarak bakabilirsiniz. Fonumuzun kayıp grafiğini gene platformumuzdan gün be gün izleyebilirsiniz. Varlık dağılımını görebilirsiniz. Perşembe akşamı itibariyle, yani 20 Ekim itibariyle fonumuzun %97,2'si hisse senedinden, %2,76'sı ise takas bank para piyasasından oluşuyormuş. Farklı yatırım araçlarıyla ve farklı vadeleri itibariyle kıyaslayabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 6 aylık gibi. Bunları buraya başka fonları da ekleyerek gene başka fonlarla da kıyaslamalar yapabilirsiniz. Ve fonumuzun size az evvel gösterdiğim temel bilgilerine de gene bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bir de şarp oranına göre bir kıyaslama yapmıştım. Bunu da fon karnesi kısmından görebilirsiniz. Fon karnesi kısmında fonumuzun hem tüm fonlar içerisinde getirilerde, risklerde hangi sırada olduğunu gösteren bir bölümümüz var. Mesela tüm hisse senedi fonlar arasında kaçıncı sırada olduğunu gösteriyoruz. Hem özür dilerim, tüm yatırım fonlar arasında kaçıncı sırada olduğunu gösteriyoruz. Ana kategorisi fonumuzun hisse senedi fonları, hem yerliler hem yabancılar var burada. O kategoride kaçıncı sırada olduğunu gösteriyoruz. Bir de alt kategori dediğimiz yerli hisse senedi fonlarında kaçıncı sırada olduğunu gösteriyoruz. Mesela fonumuz bizim 1 yıllık getiride tüm fonlarımız, yatırım fonlarımız arasında 4. sırada, yerli hisse senedi fonlarımız arasında da yine 4. sırada yer almaktaymış. 3 yıllık getirisine baktığımız zaman tüm yatırım fonlarımız arasında 5. sırada, yerli hisse senedi fonlarımız arasında da 3. sıradaymış. Bunu buradan görebilirsiniz. Burada da riske göre sıralamalar var. Örneğin şarp oranını az evvel söylemiştim size. Tüm yatırım fonlarında en yüksek şarp oranında 7. sıradaymış. Yerli hisse senedi fonlarında ve tüm hisse senedi fonlarında da 3. sırada olduğunu görebilirsiniz. Diğer karnelerimizi de gene aynı şekilde bu sayfamızdan, fon karnesi sayfamızdan izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sorularınızı bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki fon analiz videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.